podcast dinle.
Yaşadım ve 3 hafta 3 ay sonra öleceğim. Ben yaşadım mı be? Bu benim hayatım mıydı? Bu benim hayatım mıydı? Hakikaten yaşadım mı ben? İki türlü cevap verebilirsiniz. Bir tanesi yok lan, aklıma bile gelmedi. El alem ne der diye yaşadım. Ben ömür boyunca hep başkalarının benden beklentilerini yerine getirmek için çabaladım. Ve şimdi ölüyorum.
Merhabalar, ortamda satılacak bilgiye hoş geldiniz. Bugün yakın zamanda aramızdan ayrılan sevgili Doğan Cüceloğlu'nun bu sözleriyle açılışımı yapmak istedim. Gerçekten çok üzgünüm. Bir sürü kitabını okumuştum, bir sürü konuşmalarını dinliyordum. Yani çok sevdiğim bir insandı. Ve o yüzden bu podcast'i çekemedim. Sesim çok titredi çekerken. Hani acısını sindirmem gerekiyordu ve erteledim. Çünkü başına bu konuşmayı koymak istiyordum. Çok etkileyici bir konuşma değil mi? Ben yaşadım mı lan diyor. O kadar doğru ki. Olan demesi bile o kadar acıttı ki benim içimi. O yüzden bugün böyle bir konu seçmek istedim. Tabii ki bilgi içerikli konular olacak ama arada da böyle hayata dair konular yapmak istiyorum. Bugün el alemden bahsedeceğim. El alem ne der konusundan bahsedeceğim. Öncelikle el alemi tanımlayalım o zaman. El alem nedir? El alem şudur bence. Kendilerinin yapamadıklarını başkalarına da yaptırmayandır. Bunu hak görmeyendir. Ve hayatınızda hiçbir yeri olmasa bile kendinde sizi yargılama, sizi sorgulama, sizi eleştirme hakkı bulan insandır. Ve bazen de biz başkalarının el alemi oluruz. Belki farkında değilizdir ama bazen biz de başkalarının el alemi olabiliriz. Şimdi öncelikle bu podcast'i neden çekiyorum? Ondan da biraz bahsedeyim. Geçenlerde bu romanların modacısı var ya, Kobra Murat diye bir adam. Bilmiyorum biliyor musunuz? Onun bir röportajına denk geldim ve hani o konuşması, orada bir konuşma yakaladım. Hani algıda seçicilik. Hemen oradan dedim ki işte el alem ne der diye yaşamak bu. Bu dedim ve bununla ilgili bir podcast yapmak istedim. Hemen onu da anlatayım ne oluyordu orada. Şimdi şöyle, ben zaten romanların hayatını hep merak etmişimdir. İzmirliyim bu arada, aşinayım romanlara. Ve hep böyle ilgimi çekmiştir. O hedonistik yaşantıları, o renkli kültürleri. Bunlarla ilgili belgeseller izlerim. Mesela filmler izlemişimdir bunlarla ilgili. Merak ediyorum, ilgim de var yani. Bu arada Kovan diye bir belgesel vardı. Sanırım Kovan'dı ismi. İzleyebilirsiniz, enteresandı. Bir röportajda Kobra Murat'a şunu sordular. Neden romanlar bu kadar gösterişi seviyor? Gerçekten çok nokta atışı bir soru ve cevap şuydu: çünkü biz bunun için yaşarız dedi. Bakın, gösteriş için yaşarız dedi. Yuh yani. Ve ben orada tamam dedim ya, tamam, hani bu konu benim ilgimi çekti. Sonra devamı geldi. Mesela diyor işte, biz çocuğumuzun diyor emziğini, işte çocuğumuzun lazımlığını altından yaptırırız yeri gelir diyor. Öyle bir gösteriş. Ya da işte diyor, bir gelin diyor evlendikten sonra zayıflarsa derler ki bak iyi bakamamış gelinine derler dedi. Yani kilo alması gerek gelinimizin dedi. Mesela bir düğünde diyor bir kadın 34 tane abiye giyer diyor. Ne demek ya, 34 abiye giyilen bir düğün, düşünebiliyor musunuz? O düğünler günlerce sürüyormuş zaten, bir gün değil. Hani bu Osmanlı'da deriz ya işte 40 gün 40 gece düğün yapıldı falan. Aynen o hesap yani. Ve diyor ki biz düğün için yaşıyoruz. Hani düğün için çalışıyoruz. Neyimiz var yani? Düğün yapmak için çalışıyoruz biz diyor. Çünkü diyor en şatafatlısı olması gerek. Herkes bizi konuşacak yani demek istiyor. Ve ben diyor oğluma 36 tane takım elbise aldım diyor düğünde. 36 takım elbise ne demek ya, korkunç paralar bunlar. Ve bütün ömürlerini bu yolda harcıyorlar. Ya bu yolda heba ediyorlar. Neden? Çünkü el alem ne der? Olmaz ki diyor, el alem ne der? Yani bu kadar da mutlu görünüyorlar, bilemedim ama gerçekten konu ilgimi çekti ve o yüzden el alemi konuşacağım bugün sizinle. El alem ne der? Bugünkü konumuz bence çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Ama size şunu da söyleyeyim. Hayatımda duyduğum en büyük el alem ne der vakasını size anlatmam gerekiyor. Bunu geçen gün duydum ve gerçekten şok oldum. Yani güldüm de, yani gülmemem gerekiyor ama güldüm çünkü inanamadım. Şimdi kadının kocası gece kalp krizi geçiriyor ve vefat ediyor. Kadın gayet soğukkanlı bir şekilde ölmüş kocasını alıyor, gidiyor yatak odasına yatırıyor. Güzelce ağlıyor, orada sessizce bir yas tutuluyor. Sonra kızlarına diyor ki hadi bakalım kızlar, temizlik yapıyoruz diyor. Ya inanamıyorsunuz değil mi? Evet, bu yaşanmış arkadaşlar. Hep beraber sabaha kadar camlar, çerçeveler, her yeri siliyorlar. Tepeden tırnağa o evi temizliyorlar. Ve sonra sabah oluyor. Kadın başlıyor yas etmeye. Komşular yetişin, kocam öldü. Halbuki kocası akşam öldü. Neyse adamcağız gömüyorlar, eve dönüyorlar. Sonra kadın akrabalarına diyor ki, yakın akrabalarına, kocam aslında akşam ölmüştü ama ben ev çok pis olduğu için baktım ev çok pis, el alem ne der diye düşündüm ve evi temizlemeye kalkıştım sabaha kadar diyor. Ağlayamadım o yüzden diyor. Ya bu artık, yani el alem ne der hakkında duyduğunuz bence her şeyi unutun. Bu öyle uç bir örnek ki bu verdiğim, gerçekten toplumumuzun kanayan yarası bence el alem ne der. Şunu da duydum bu arada. Çocuğu ölen bir kadın dedi ki bana, cenazede ben helva yapmaktan, millete yemek yapmaktan, çünkü ne derler, el alem ne der, yoldan geliyorlar dedi. Helva yapmaktan, yemek yapmaktan ben çocuğumun yasını tutamadım dedi. Bu da çok uçtur bakın. Benim yani bu iki örnek gerçekten el alem ne derle ilgili duyduğum en çarpıcı örneklerdi diyebilirim. Bu yani başkaları için yaşıyoruz gördüğünüz gibi. Başkaları ne der, başkaları ne yapar? Hiç kendini düşünen yok orada. Fark ettiniz mi bunu? Zaten bu olay çocukluktan başlıyor bence. Mesela çocukları düşünelim. Çocuk mesela çılgın bir şey giymek istiyor. Deli saçması bir şey giymek istiyor. Öyle sokağa çıkmak istiyor. Çünkü onun el alem kavramı yok. Biz ne diyoruz hemen? Aa ya evladım, el alem neden öyle sokağa çıkarsan? Çocuğa bunu zaten empoze ediyoruz. El alem diye bir şey var ve seni yargılayacaklar evladım. Hani bu yani. Sonra o çocuk el alem ne der diye yaşamaya başlıyor, bazıları, herkes değil. El alem ne der, aman şunu yapmayayım, kendini bastırmaya başlıyor, başka biriymiş gibi davranmaya çalışıyor. Çünkü öbür türlü yargılayacaklar onu, sevmeyecekler, değersiz olacak. Sonra üniversiteye gitme zamanımız geliyor, bu sefer anne babamız çıkıyor karşımıza, diyor ki aa ben bu hayatı yaşayamadım, babam beni okutmadı, sen ne bileyim doktor olacaksın diyor mesela karşınıza çıkıp. Halbuki sen doktor olmak falan istemiyorsun ki. Bu Darwin'in babasının yaptığı şey gibi, bu evrim teorisinin atası, babası Charles Darwin'in yaşadığı olaya benziyor. Darwin'in babası da doktor ve çok elitist bir aileleri var. Herkes okumuş ailedeki, herkes üniversiteli, herkes okumuş, herkes üst düzey yani. Gerçekten çok zengin bir aile ve babasının hayali, kendisi doktor ya, diyor ki Darwin'e sen de doktor olacaksın. Adama hiç soran yok, sen doktor olmak istiyor musun vesaire diye, hiç kimse sormuyor. Darwin ne yapıyor işte, deniz kıyısından gidiyor, deniz kabukları topluyor. Küçüklüğünden beri böyle yani. Canlı örnekleri topluyor, bitki türleri topluyor. Adam sürekli bir toplayıp eve getiriyor, istifliyor bunları. Babası bakıyor, masanın üstünde bir sürü saçma sapan şey görüyor. Diyor ki yani sen hayırdır, sen doktor olacaksın. Neyse Darwin doktorluğa gidiyor, ya yani tıp kazanıyor ve gidiyor. Tıbbı kazanıyor dedim yalnız. Sanki ÖSS varmış gibi. Neyse adam işte tıbba gidiyor ama yapamıyor. Yarım bırakıyor. Çünkü o değil. Yani o babasının hayatını yaşamak istemedi. Anlatabiliyor muyum? Ve gerçekten babasının orada bence düşündüğü şey şuydu. Dedim ya bütün aile elitist ve çok herkes okumuş falan. Oğlunun öyle olmasını kendine yediremedi. Çünkü Darwin en son şey diyordu. Bir araştırma gemisiyle işte yolculuğa çıkacaklar ve orada bir çoluk gibi bir şey yapacak Darwin yani. Ama orada amacı aslında farklı. Canlı örnekleri toplayacak vesaire. Bunu bir fırsat olarak değerlendirmek istiyor. Ve babasına gidip diyor ki ben 2 yıl bir araştırma gemisiyle gidiyorum. Tıbbı da bırakıyorum. Babası ne yapacak? Ay oğlum tabii ki. Sen doktor olamadın, miço ol yavrum demedi babası tabii. Karşısına çıkıp gidemezsin dedi. Hatta şey demiş, sen bu ailenin yüz karasısın diyor Charles Darwin'e babası. Bakın bunu söylüyor. Hiçbir işe yaramazsın sen diyor. Senden hiçbir şey olmaz. Defol git, gözüm görmesin seni. Tabii ki onu söylemiyor da. Bunu söylüyor, sen yüz karasısın bu ailenin diyor. Şimdi şöyle, Darwin burada babasını dinleseydi, yani babası derken el alem ne der diyen babasını dinleseydi, sizce Darwin olabilir miydi, soruyorum. Bir de tıp demişken, doktorluk demişken aklıma şey geldi. Kendi gördüğüm bir olayı da anlatmak istiyorum size. Üniversite dönemindeyken ben işte bir kız yurdunun kayıtlarını tutuyordum böyle çok kısa bir süreliğine. Orada üniversiteyi işte kazanan çocuklar geliyorlar. Ben onları kayıt ediyorum falan. Aileleriyle tanışıyorum vesaire. Neyse ikiz kızlar geldi. İkisi de Hacettepe tıbbı kazanmış bu kızların. Küçücükler de 18 falanlar. Ay dedim ya, süper ya hani. Nasıl dedim kazandınız falan konuşuyoruz. Sonra baba geldi, araya girdi falan. Adam o kadar mağrur, o kadar kibirli ki anlatamam size yani. O duruşunu, o bakışını. Bana dönüp şöyle dedi. Kızlarımın ikisi de dedi tıbbı kazandı dedi. Allah'ıma bin şükürler olsun dedi. Beni el aleme rezil etmediler dedi. Bakın bu çok önemli. Beni el aleme rezil etmediler. Trabzon'da yüzümü kara çıkarmadılar dedi. Ve dedi bu benim tek hayalimdi dedi. Hayalimdi. Yani hayalimdi derken pardon hani diyemedim ama şok oldum böyle. Sonra bir anda kızların suratına dönüp baktım. Kızlar o kadar şeydi ki böyle, yani o gözlerindeki hüzünden anladım ya. Onlar o hayatı yaşamak istemiyor ki. Sen kazanmışsın, babanın hayatını yaşamaya gelmişsin oraya yani. Ve eminim çok mutsuz olmuşlardır daha sonrasında. Zaten biz sonra kahve içmiştik onlarla. Dedim ki hani siz istiyor muydunuz tıp okumak? Hayır dediler. Sen ne istiyordun dedi. Bir tanesi grafik tasarım okumak istiyormuş. Bir tanesi de makyöz olmak istiyormuş. Tabii ki de babası demiş ki ne alaka makyözlük hani. Sen ne alaka grafik tasarımı bu puanlarla, tabii ki tıbba gideceksiniz. Zaten tıbbı kazanacaksınız diye çocukları okula, dershanelere yollamış. Böyle işte, umarım mutlulardır yani. Başkalarının hayatını yaşayanlardan birisi, gördüklerimden birisi işte. Bir de geçen arkadaşlarımla konuşuyordum bu konuyu, el alem ne der diye. Bu baskıdan, el alem ne der baskısından en çok nasibini alanlar bekar ve 30'unu geçmiş kadınlar. Ya erkekler de var ama kadınlara daha çok yükleniyorlar. Ve çoğu sırf bu baskıdan dolayı, bakın, el alemin diline düşmemek için 30'undan sonra hemen hızlı bir şekilde evlilik yapıyorlar. Ya kendi arkadaşlarımdan görüyorum, çok fazla eleştiriliyorlar. Aman el alem işte şöyle 30'unu geçtim bilmem ne falan diyorlarmış. Abi hepsi işinde gücünde, bu kadınların hepsi işinde gücünde başarılı. Bazısı evlenmeyi aklının ucundan bile geçirmiyor. Bırak hatta onu sevgili bile istemeyenler var. Ama herkes bık bık bık soruyor. Ay sen evlenmiyor musun? 30'una geldin. Ne zaman evleneceksin? Çocuk yapma, biyolojik yaşın geçiyor. Bak bak falancanın kızı evlendi. Ay 3. çocuğa hamile. Çünkü bu kadının hayatındaki tek zaferi evlenip çocuk yapmak. Yani lütfen onu kafanıza takmayın. Anlatabiliyor muyum? Evlenmiş ve çocuk yapmış. Tek zaferi bu. Başka bir şey yok. Yani sizin çalışıp çalışmamanız, başarınız onu hiç alakadar etmiyor. Tek şey bu, zaferi bu. Onlara şunu söylemek istiyorum. Sen evlenmişsin de ne olmuş diyesim geliyor. Mesela bunu sormak istiyorum. Neyse, evleniyorsun, o şey yine bitmiyor. El alem ne der baskısı. Evleniyorsun, çocuk doğuruyorsun. Bu sefer karşına geçip şunu soruyorlar. İkinci çocuk ne zaman? Bu bir gerçekten kısır döngü bu. Bu bir hadsizlik kısır döngüsü. Ben bunu söylüyorum. Hadsizlik kısır döngüsü. Yani en yakınlarınızın dahi utanıp soramayacağı şeyle el alem öyle bir güzel soruyor ki size. Ve üstüne bir güzel sizi bir yargılıyorlar. Sizi hayattan bir soğutuyorlar. Gerçekten yani sırf el alem ne der diye şunu da gördüm ben. Yıllarca hiç sevmediği adamla evli kalanlar var. Hiç sevmemiş o adamı. Niye diyorum ayrılmadın, neden boşanmadın? El alem ne der kısım diyor. Ya onu geç, her gün dayak yiyip o evde yine oturan kadın var. Bakın, ekonomik özgürlüğü olduğu halde. Niye gitmedin diyorum. El alem ne der diyor. El alem ne der şimdi ben dul kalırsam diyor. Arkamdan konuşurlar diyor. O hayatı yaşıyorsun sen ya. Aile 60-70 sene yaşayacağın kaç sene kalmış. Hala oturup o mosmor gözünün o evde oturmayı başarıyorsun yani. Ve gerçekten biz Orta Doğuluyuz ya. Böyle baktığım zaman şu profilden dolayı, hani bu kadar buraya kadar geldim. Gerçekten bir Orta Doğulu profili çizmiyor muyuz? Hani Google bizi Orta Doğu ülkesi olarak göstermişti ya. Hani herkes ayaklandı. Biz Orta Doğulu muyuz bilmem ne falan. Yani istediğiniz kadar deyin ki biz yüzümüzü garba çevirdik. Hayır, şark. Biz şarklıyız yani. Mesela bu olay Avrupa'da yok, Amerika'da yok yani, bu el alem ne der. Belki adamların dilinde bile yoktur bu, böyle bir cümlenin karşılığı, hiç bilmiyorum yani. Onlar zaten el alem ne dediğini hiç umursamıyorlar. Hani bana geçen duygu bu, hani gördüğüm insanlarda. Hatta şöyle, 2-3 yıl önceydi galiba, bir belgesel izlemiştim. Netflix'te hala var bu arada. Seksi Kızlar Aranıyor diye bir belgesel. Burada böyle porno endüstrisinin arka planını anlatıyor. İşte orada çalışan kadınların sektöre girişini vesaire, bunları anlatıyor. Böyle açık saçık bir şey değil. Hani öyle hayal etmeyin. Gerçekten enteresan bir belgeseldi. İzleyebilirsiniz. Orada izlediğim bir şey çok çarpıcıydı. Hatta bunu bayağı geyini yaptım sonradan. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi el alem ne deri ne kadar takmadıklarını görün. Orada işte küçük bir kız vardı, 18-19 yaşında falan da herhalde. Kız diyor ki ben diyor porno starı olmak istiyorum kardeşim diyor. Kasabadan çıkıyor, şehre gidiyor. Ve bir şekilde sanırım porno filmde oynuyordu. Tam hatırlayamadım orayı. Neyse, oynadıktan sonra kasabasına geri dönüyor ve diyor ki ben bunu aileme söyleyeyim. Hani madem oynadım, milletten duyacaklarına benden duysunlar, gideyim söyleyeyim diyor. Neyse, annesinin yanına gidiyor işte. Anne ben böyle böyle bir şey yaptım. Pornoda oynadım diyor. Yani şimdi Türk annesini zaten düşünmek bile istemiyor. Kimse zaten evladının böyle bir şey yapmasını istemez. Şimdi benim bu örneğim çok uç, farkındayım ama anlayın diye anlatıyorum. Hani daha fazla kanalize olun diye olaya. Kadın diyor ki dönüp, kızım ya hastalık kaparsan diyor. Bakın yani kızının sağlığını düşündü kadın orada. Şunu demedi yani, bir Türk annesi olsa kendini yerlere atıp aman tanrım işte emminin şeyi görecek, el alem ne der, rezil olduk demez miydi? Gerçekten bu yaşanırdı yani, bu senaryo. Kadın diyor ki kızım korunuyor musun ve gerçekten sağlığına dikkat ediyor musun? Bunu sordu kadın. Ben böyle ağzım açık izliyorum ya. O sahneyi unutamıyorum. Sonra kız şey dedi, işte anneciğim şöyle böyle falan işte korunuyorum vesaire dedi. Sonra kadın dedi ki kızım hani mutlu olacaksan tamam bir şey demiyorum dedi. Ama ağlıyor kadın bir yandan da. Bu senin hayatın, senin mutluluğun dedi. Bakın senin hayatın dedi. Bu çok önemli. Nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Hani karışmıyorum gibilerinden. Sonra babana söylemeyi düşünüyor musun dedi. Aa işte dananın kuyruğunu koptuğu yer. Dedim ki bu kız bunu babasına nasıl söyleyecek? Neyse bu zaten en enteresan kısmı burası. Kızın babası avcılıkla uğraşıyor. İşte tüfekleri falan var. Adam tüfeklerini aldı. Hadi kızım dağa çıkalım, avlanalım gibi bir şey söylüyordu. Bu arada 3 yıl falan geçti. Tam net hatırlamıyorum. İzleyenler görecektir zaten. Dağa çıktılar. Adamın elinde av tüfeği var ve kız şey diyor. Şimdi açıklayacağım babama falan diyor. Yani bu senaryoyu Türklere copy paste etmek hiç istemiyorum. Gerçekten Müge Anlı'da şu an o kızı arıyorduk. Kayıp kızı arıyorduk şu anda yani. Babası tarafından öldürülen kayıp kız. İşte bu kadar el alemi takmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Kız ne babasını takıyor orada. Hani diyor ki benim hayatım kardeşim. Bu benim hayatım yani. Ve annesi de aynı şekilde diyor. Kızım senin hayatın, ne yapıyorsan yap. Bizde var mı bu? Yok. O zaman Orta Doğuluyuz, kusura bakmayın. Zaten bu Orta Doğululuğumuz, bu el alem ne der diye yaptığımız böyle şatafatlı düğünler var ya, orada da kendini gösteriyor. O kadar borcun altına giriyorlar, o kadar krediler. Bunca yükün altına girme sebebimiz ne ya? Yani bu yemeli içmeli, akraba memnun etme temalı o meşhur düğünlerin sebebi ne? Yani o düğüne harcanılan parayla gerçekten dünyayı gezebilecek insanlar var. Gustosunu arttırabilecek, hayat zevkini arttırabilecek. O kadar çok çift var ki, ama olmuyor işte. Yine de o düğünü gidip yapıyoruz. Mecburuz çünkü. Yani dıdımın dıdısının dıdısının geldiği, yiyip içtiği, sonra arkamızdan bir ton laf ettiği, üstüne bir de yemekleri beğenmediği, o saçma düğünler neden var soruyorum size. El alem ne der diye var. Bu arada hemen bir dipnot atmak istiyorum buraya. Sektörün içindeyim. İstediğiniz kadar en güzel yemekleri verin. Ben havyar yiyip laf eden kadın gördüm arkadaşlar. En lüks düğünlere de gittim, çekimlere. Çok çılgın senaryolar gördüm. O yüzden lütfen böyle yemeklere çok çok para harcamayı ne yaparsanız yapın, arkanızdan konuşuyorlar. Mutlaka konuşuyorlar yani. Evlendiniz, yine zaten bitmiyor olay. Evleniyoruz, 2 artı 1 ev alabilecekken hani 2 artı 1 bize yeterli değil mi? Hayır, 3 artı 1 ev almak zorundayız. Neden? Çünkü salon lazım. Yani salonsuz ev mi olur? El alem ne der? Yani küçükken böyle hiçbir çocuğun giremediği o büyülü bir odadır salon bence. Ve 40 yılda gelen akrabalarımız için tahsis edilmiştir değil mi? Ama o evde ben yaşıyorum diyor muyuz? Hayır. O evde ben yaşıyorum demiyoruz. O salonda ben de keyif yapayım diyor muyuz? Hayır demiyoruz. El alemi bekliyoruz. Onlar için yaşıyoruz. Onlar gelirse o salonun kapısı açılıyor. Onlar gidince kapanıyor. İşte bu kadar el aleme bağlıyız. Kendi evinize bakarak da bunu görebilirsiniz zaten. Ya da ev demişken, hani üniversitelere ev vermeyenler var ya, ülkemizde bu çok yaygın. Üniversiteliler ev bulamıyorlar. Ev bulsalar bile ne oluyor işte? Komşular şunu yapmıyorlar. Bu çocuklar gurbette, şunlara bir tas çorba götürelim vesaire demiyorlar. Aman evine kaç erkek geldi, aman kaç kız gitti, gelip gitti, bunun çeteresini tutuyorlar. Hani Nietzsche'nin bir sözü var ya, kim namus ve ahlak şövalyesi ise, şövalyelik yapıyorsa, bilin ki en namussuzu odur. Ne kadar doğru bir söz değil mi? Yani bizim ülkemize bakın, herkes namus bekçisi, herkes ahlak bekçisi. Yani o kadar doğru ki bu söz, kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa bilin ki en namussuzu odur. Alın bu sözü, çerçeveletip asın yani, o kadar güzel. Yani bunların işte çeteresini tutuyorlar. Kaç kişi geldi, kaç kişi gitti. Kız mı geldi, erkek mi geldi? Neden rahatsız oluyor bu insanlar biliyor musunuz? Çünkü kendileri yapamadıkları için. Kendileri bunları yaşayamamış. Gençliklerinde yaşayamamış. Hiç ne kız arkadaşları olmuş, ne erkek arkadaşları olmuş. Bakın sevgili vesaire demiyorum. Arkadaş diyorum. Onların kafasında şu var. Yani bir eve gelen herkes onun ya sevgilisidir ya bir şeydir yani. Anlatabiliyor muyum? Arkadaş diye bir şey yok. Böyle insanların tiniyetinden bahsediyorum. Ve hasetlerinden yapıyorlar. Olay tamamen bu. Benim kuzenimin bir sözü var. Diyor ki el alem dediğin şey bir hapishanedir diyor. O kadar doğru ki. Bu arada kuzenim demişken ondan da bahsetmek istiyorum. Kendisi bundan 10 yıl önce üniversitede okurken bir trafik kazası yaptı ve denize uçtu arabayla. İzmir'de denize uçtu. Ve daha sonra omurilik felci oldu. Şu anda felç. Ve şöyle oldu, yani bundan yıllar sonra da biz konuşurken işte el alem ne derle ilgili bir şeyler konuşuyorduk. Ve bana dedi ki insanların dedi merhamet adı altındaki böyle acımaları yüzünden bana ben 3-4 sene boyunca kendime gelemedim dedi. Duvarlara baktım dedi. 3-4 sene kendime acıdım sürekli acıdım dedi. Ve en son şunu fark ettim, hayatıma yön veren şey bu el alem dediğim hapishane var ya, o el alem dediğim insanların sadece onların düşüncelerinden ibaretmiş dedi. Yani diyorlar ki dedi tekerlekli sandalyemle geziyorum. Bak o haliyle bile geziyor diyorlar dedi. Sevgilim oluyor dedi. Helal olsun bak adama, engelli biriyle olmuş bak diyorlar dedi. Ya çünkü bunu bile el alem dediğim kişiler bana bunu lütuf görüyorlar dedi. Sağlıklı bir bireyle olmamı bana lütuf görüyorlar dedi. Olimpiyatlara katıldım diyor, başardım, buna bile bir şey buldular, kup taktılar diyor. Hani Aziz Nesin'in bir sözü vardır, ben çok severim. Boyum kadar kitap yazsam da beni sevmeyen insanlar karşıma çıkıp der ki zaten boyu kısaydı ya derler dedi. Aynı o hesap yani. Sonra kuzenim bir kırılma anı yaşıyor ve gerçekten çok önemli bence. Diyor ki kendi kendime düşündüm diyor. Yani el alem benim içimde olduğum durumu biliyor mu? Benim ne hissettiğimi anlayabilmeleri mümkün mü? Mümkün değil, böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hiçbir fikirleri yok diyor benimle yaşadığımla. Sadece bıdı bıdı konuşuyorlar diyor. Kendi fikirlerini, eleştirilerini beyan ediyorlar diyor. İşte diyor onların hepsi benim hapishanemdi diyor. Ve ben bu hapishaneden kurtuldum diyor. Ve gerçekten de kurtuldu. Kuzenimin adı bu arada Tuğçe Akgün. Şu anda engelli aktivisti ve milli sporcu, Türkiye'yi temsil ediyor ve çok başarılı. O kadar hayat dolu, o kadar hayatına sıkı sıkı bağlı ki ve bir sürü belgeselleri çekildi, izleyebilirsiniz. Ve onun bir sözü var, bu hayat benim diyor. Gerçekten de bu hayat onun. Ve artık kimseyi takmıyor, el alemin ne dediği hiç umurunda değil. Ve ben onun azmine ve el alemi takmamasına hayranım. Seninle gurur duyuyorum. Bu arada Steve Jobs'ın bir konuşması var eğer dinlerseniz. Bu hayat benim demişken onu da anmadan geçmeyeyim. 2011 yılında biliyorsunuz aramızdan ayrıldı ve ölmeden önce Stanford Üniversitesi'nde yapmış olduğu muhteşem bir konuşma var. O sözü alın, çerçeveletin, asın yani. O kadar güzel ki şunu söylüyordu. Zamanınız kısıtlı. Bu yüzden zamanınızı başkalarının hayatını yaşayarak harcamayın. Başkalarının düşüncelerinin dogmasına takılıp kalmayın. Başka insanların fikirlerinin gürültüsünün kendi kalbinizin sesini duymasına, engellemesine izin vermeyin. Ne kadar doğru değil mi? Özellikle şurası, başka insanların fikirlerinin gürültüsünün kendi kalbinizin sesini duymasına engellemeyin diyor. Gerçekten bu sözlerin altına imzamı atarım. O kadar çok seviyorum ki bunu. Her bir cümlesi ayrı bir güzel. Ve podcast'in sonuna doğru giderken şunu söylemek istiyorum. Hiçbirimizin hikayesi başkalarının 5 dakikadan fazla zamanını almaz. Bunu biliyoruz değil mi? 5 dakika. Bir masada 5 dakika konuşuluyorsunuz ve bitiyor. O yüzden çok da takmamak lazım diye düşünüyorum bu el alemi. Yok ben takarım, takmaya da devam edeceğim diyorsanız eğer, şunu söylemek istiyorum. Hani diyorlar ya, öldüğüm zaman hayatım bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Evet, o şerit geçecek ama içinde biz olmayacağız, siz olmayacaksınız. O yüzden el alemi lütfen bu kadar takmayalım. Bu hayat bizim ve sadece bir kez yaşama şansımız var bu hayatı. Ve podcast'i sonlandırırken hemen bir film önerisinde bulunmak istiyorum size. Çağınırmağı seversiniz, sevmezsiniz bilmiyorum ama ben bu filmdeki temayı bu konuşmaya çok yakıştırdığım için paylaşmak istiyorum. Çok spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım bunu böyle kısaca. Nadide Hayat filmi. Çağınırmağ Nadide Hayat diye bir filmi var. Başrollerinde Demet Akbağ ve Yetkin Dikiciler oynuyor. Zaten ben de bunun için açmıştım o filmi. Demet Akbağ'ı çok seviyorum. Bu filmde 30 yıllık hayat arkadaşı bir anda ölen bir kadın, işte 50 yaşına gelmiş, iki çocuğunu büyütmüş, bir de torunu var, torununa bakıyor vesaire. Kocası için üniversiteyi yarım bırakmıştı ve bir anda karar alıyor, çok radikal bir karar alıp diyor ki ben üniversiteye geri dönüyorum. Tabii ailesi hiçbir şekilde desteklemiyor. İşte anne sen kolay mı zannediyorsun, el alem ne der bu yaştan sonra, üniversiteye mi gidilir vesaire diyorlar ama Nadide kimseyi dinlemiyor ve üniversiteye geri dönüyor bir öğrenci olarak 50 yaşında. Devamını anlatmıyorum, izleyip görün. Ama ben bu podcast'imi Nadide Hayat'ın en sevdiğim repliğiyle bitirmek istiyorum ve bu konuya gerçekten çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu böyle başa sarıp sarıp sarıp dinleyebilirsiniz ve filmi de izleyebilirsiniz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Umarım hepimiz o gemiden mutlu ineriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Podcast dinle.